Ayrım 31, Muson Yağmurları, Wilbur Smith, sayfa 370. Hal Courtney hayatının kum saatinin son kum taneciklerini damla damla akıttığını hissetmiş gibiydi. Düşünceleri sık sık ölüme ve bununla ilgili ayrıntılara kayıyordu. Yatağında yattığı yerden kentin en usta taşçısını karşısına çağırdı ve mezarı için çizdiği modeli ona gösterdi. ''Benden ne istediğinizi çok iyi anladım milord.'' Taşçı derisinin gözeneklerine yerleşmiş taş tozları yüzünden vaktinden önce yaşlanmış görünüyordu. ''Tabii ki anladın John.'' dedi Hal. Adam keski ve çekiçle gerçek bir sanatkardı. Hal'in babasıyla bütün eşlerinin lahitlerini de o yontmuştu. Highfield'ın efendisi içinde aynı şeyi yapması uygun düşerdi. Hal bundan sonra babasının cenaze töreninin piskopos tarafından yönetilmesini sağladı. Sir Francis'in ölüsü taş ustası John'un hemen hemen 20 yıl önce onun için hazırladığı sandukanın içinde son uykusunu uyuyacaktı. Chapel aile bireyleri ve Sir Francis Courtney'i tanımış olanlarla tıka basa doluydu. Hizmetkarlarla malikanenin tarım işçileri arka sıraları doldurmuşlar ve kilisenin avlusuna taşmışlardı. Hal geçidin orta yerinde malikanenin marangozlarının ona yaptıkları özel bir koltukta oturuyordu. Hal'in dengesini bulabilmesi için koltuğun yanları yüksek bırakılmıştı. Her köşesinde de güçlü kuvvetli dört uşak tarafından taşınabilmesi için birer tutamacı bulunuyordu. Courtney ailesinin geri kalan bireyleri ön sırada oturmuşlardı. Bir düzine kadar kuzen, dayı, teyze ve tabii ki yakın akrabalar vardı. William babasına en yakın koltuktaydı. Alice de yanında oturuyordu. Tom'un zorla dairelerine girmeye kalkıştığı geceden beri ortalıkta gözükmemişti. Matem siyahları giymişti. Koyu renkli bir peçe ise yüzünü örtüyordu. Ama bir an gözlerinin yaşını silmek için peçenin ucunu kaldırdığında Tom öne eğilerek genç kadının yüzünün yarısının şiş olduğunu, dudağındaki derin bir keseğin kabuk tuttuğunu, yanağındaki çirkin bir berenin ise solarak mor ve yeşil olduğunu gördü. Genç kadın Tom'un bakışını üstünde hissedince hemen peçeyi indirdi. Geçidin öbür yanındaki sırada ise onur konukları oturuyordu. St. George ve Kutsal Kase Tarikatı'nın dört şövalyesi. Nicholas Childs ve Oswald Hyde Londra'dan birlikte gelmişlerdi. Alice'in babası Exeter Kontu John Granville, Highfield'da komşu olan geniş arazilerinden küçük kardeşi Arthur'la birlikte at üstünde gelmişti. Kafile törenden sonra cenaze şöleni için büyük eve döndü. Aileyle onur konukları büyük yemek salonunda yemek yiyorlardı. Köylüler için ise ahırların dışına yiyecek ve içecekle dolup taşan sehpalar yerleştirilmişti. Hal o kadar cömert bir ev sahibi, Highfield'ın mahzenlerinden çıkarılan içkiler de öylesine boldu ki, iki lord daha akşam olmadan dinlenmek için odalarına çekilmek zorunda kalmıştı. Piskoposta görevinin gerekleriyle nefis şaraptan fazlasıyla etkilenmiş olduğundan binanın ana merdivenine ancak iki uşağın yardımıyla çıkabildi. Ama merdiven sahanlığında durarak yukarı çıkışını izleyenleri kutsamaktan da geri kalmadı. Ahırların avlusunda eğlenenler patlayıncaya dek elma rakısı içtikten sonra çitlerden ve saman yığınlarından benzer amaçlarla yararlandılar. Buralarda da içkicilerin horultuları, başka şekillerde meşgul olan genç çiftlerin saman ışırtıları, kıkırtıları ve mutlu çığlıklarına karışıyordu. Tarikatın dört şövalyesi ortalık kararırken şölenin etkisini atlatmaya çalışarak odalarından indiler ve beklemekte olan arabalarına bindiler. Küçük kafile evden ayrılıp öndeki arabada bulunan Hal ile Tom'u yamacın yukarısındaki şapele doğru izledi. Şapelin mahzeninde tören için her şey hazırdı. Yerdeki mozaik deseni beş uçlu yıldız biçimindeydi. Ortasında da ateş, toprak ve su elemanlarını içeren üç tunç kazan bulunuyordu. Maltızdaki alevler taş mezar dizilerinin ötesindeki köşelerde garip gölgeler çizerek dans ediyordu. Hal'in koltuğu şapelin kapısında onu bekliyordu. Oturduktan sonra şövalye kardeşleri onu merdivenden mahzene indirerek beş uçlu yıldızın ortasına oturttular. Çevresi üç kazanla çevriliydi. Beyaz entariler giymiş olan Tom yukarıda şapelin ortasında yalnız başınaydı. Duvarlara dirseklerle tutturulmuş meşalelerin ışığında altarın önünde çömelmiş dua ediyordu. Aşağıdaki mahzende locayı açarken fısıldaşan şövalyelerin seslerini duyabiliyordu. Derken taş merdivende ağır ayak sesleri duyuldu. Tom'un kefili Exeter Kontu onu çağırmaya geliyordu. Tom Kont'un arkasından öbür şövalyelerin kutsal dairenin içinde onu bekledikleri mahzene indi. Kılıçlarını kılından çıkarmışlardı. Tarikatın birinci derecedeki denizcileri Notonia şövalyeleri olarak altın yüzüklerini ve zincirlerini takmışlardı. Tom beş köşeli yıldızın kenarına diz çöktü ve içeri alınmak için yalvardı. ''Tanrı oğul ve kutsal ruh adına!'' Babası boğulmaktan kurtarılmış bir adamın boğuk sesiyle ''St. George ve Kutsal Kase Tarikatı'nın Temple Locası'na girmek isteyen kim?'' diye sordu. ''Temple'ın gizemlerini tanımak için gelen bir aday.'' Babası ''Öyleyse ebedi yaşamını tehlikeye atma pahasına gir.'' diye onu davet etti. Halin yumuşak ses tonu uyarıyı daha etkili kılıyordu. Tom ayağa kalktı ve mistik dairenin sınırlarını işaretleyen mozaik mermer deseni açtı. Herhangi bir şey hissetmeyi beklememişti. Ama şimdi bir düşman, toprağa bir kılıç saplayarak mezarını işaretlemiş gibi titriyordu. Hal tiz bir sesle, ''Bu adaya kim kefil oluyor?'' diye sordu. Kont gür sesiyle atıldı. ''Ben oluyorum.'' Hal oğluna bakarken uzun yıllar önce and içtiği yeri, Ekvator'un güneyinin o vahşi ülkesindeki tepeyi düşünüyordu. En sonunda dairenin dışına babasını yatırabildiği taş sandukaya bakışını dikti. Devamlılığı yani bir kuşağın ötekine bağlayan sihirli şövalyelik zincirini gözünün önüne getirince yüzü hülyalı bir gülümsemeyle aydınlandı. Kendi ölümünün tıpkı karanlıkta ona yaklaşan insan yiyen bir canavar gibi pusuda beklediğini hissediyordu. Geleceği oğullarımın ellerine teslim ettikten sonra karanlık varlıkla buluşmam daha kolay olacak diye düşündü. Geleceğin geçmişle birleşerek gözlerinin önüne serildiğini görür gibiydi. Bu arada tanıdığı gölgemsi silüetler gördü. Savaştığı düşmanlarla, sevdiği ve uzun zaman önce kaybettiği erkeklerle kadınlar, henüz gelecek günlerin sisine karışmadığını bildiği başka kişilerle kaynaşıyordu. Kont yavaşça uzanarak elini Hal'in eğik omzuna dayadı ve onu şimdilere çağırdı. Hal silkinerek yine Tom'a baktı. ''Kimsin sen?'' ''Henry ile Margaret'in oğlu Thomas Courtney.'' O kadar sevdiği kadının adını duyunca Hal gözlerinin yaşardığını hissetti. Melankoli ruhunun derinlerinde yuvalanmıştı. Büyük bir moral bozukluğu yaşıyor ve artık dinlenmek istiyordu. Ama kendisine düşen görevleri tamamlamadan bunu yapamayacağını biliyordu. Yine silkinerek ona babasından geçen Neptün kılıcını Tom'a uzattı. Meşalelerin aydınlığı bıçağın altın kakmalarının üstüne dans ediyor, başındaki safirin derinlerinde ışıldıyordu. ''İnancının ilkelerini bu bıçağın üstünde doğrulamanı bekliyorum.'' dedi. Tom kılıcın keskin kenarına dokunarak ezberden okumaya başladı. ''Şunlara inanıyorum. Üçlemede sadece bir tek tanrı olduğuna, ebedi baba, ebedi oğul ve ebedi kutsal ruh.'' Notonya şövalyeleri hep bir ağızdan ''Amin.'' dediler. Sorular ve yanıtlar meşaleler eriyip akarken devam etti. Her soru neredeyse tümüyle Temple şövalyelerininkinden alınma tarikatın yasasını andırıyordu. Bu arada Temple şövalyelerinin tarihinin ana hatları okundu. İsa ve Süleyman mabedinin yoksul şövalyelerinin 1312'de Fransa kralı Philip le Bel tarafından kuklası Bordolu Papa 5. Clement'ın suç ortaklığıyla nasıl saldırıya uğradıkları ve imha edildikleri anımsatılıyordu. Temple şövalyelerinin altın çubuklarıyla arazilerden oluşan muazzam servetine krallık tarafından el konulmuş, liderleri işkence edilmiş ve kazığa bağlanıp yakılmıştı. Bununla birlikte müttefikleri tarafından uyarılan Temple denizcileri, Manş limanlarındaki demirleme yerlerinden denize açılmışlardı. İngiltere'ye yönelmişler ve Kral Edward'ın korumasına sığınmışlardı. O zamandan beri İskoçya ve İngiltere'de localarını başka adlar altında tekrar kurmuşlar fakat tarikatın temel ilkelerine bağlı kalmışlardı. Sonunda bütün sorular sorulmuş ve yanıtlanmıştı. Tom yere diz çöktü, şövalyeler de etrafında halka oldular. Ellerinden birini onun eğilmiş başına, öbürünü ise Neptün kılıcının sapına dayadılar. ''Thomas Courtney, sana kase şirketine hoş geldin.'' diyor. ''Seni St. George ve Kutsal Kase Tarikatı Mabedi'nin kardeş şövalyelerine kabul ediyoruz.'' Onu ayağa kaldırıp teker teker öptüler. Bütün bunlar eski ritüelin bir parçasıydı. Ama Tom babasını öpmek için eğilince Hal eskiden beri geçerli kuraldan saptı. Neptün kılıcının sapını oğlunun eline verdi ve parmaklarını onun elinin üstüne kapayarak ''Bu kılıç artık senin oğlum.'' dedi. ''Onu cesaretle ve şerefle kullan.'' Tom güzel kılıcın babasının en çok değer verdiği eşyalardan biri olduğunu biliyordu. minnettarlığını anlatmak için kelime bulamadı. Bunun yerine Halin gözlerinin içine uzun uzun baktı. Ona iletmeye çalıştığı sessiz sevgi ve görev mesajını babasının anladığını görebiliyordu. Cenaze töreni için gelenlerle tarikatın dört şövalyesi gittikten sonra Highfield oldukça sessiz ve boş göründü. Alice günlerinin çoğunu özel dairesinde geçiriyordu. Tom onu bir kere kırlarda yalnız başına atını sürerken gördü. Delikanlı onu uzaktan seyrederek son kısa buluşmalarının sonuçlarını anımsadığından yengesine yaklaşmadı. William malikanenin yönetimiyle meşguldü. Günlerini Kalay Madeni'ndeki ofisinde geçirip işçi temsilcisiyle görüşüyor veya malikanede atla dolaşarak hizmetkarları arasında işi asanları ve suç işleyenleri yakalamak amacıyla baskınlar yapıyordu. Suçlular kırbaçla ve anında malikane topraklarından atılmakla cezalandırılıyordu. William akşamları eve dönerek saat tam 8'deki yemekten önce babasıyla bir saat geçiriyordu. Alice ona katılmadığı için yemeklerini yalnız yiyordu. Tom da çeşitli bahanelerle yemeğini odasında ya da çevredeki meyhanelerin birinde yiyor, Aboli, Luke Jarvis, Ned Tyler ve Alf Wilson'la çok daha dost bir ortamda vakit geçiriyordu. Aylar geçtikçe Tom giderek daha huzursuz ve sabırsız olmaya başladı. William evde olmayınca gününün en büyük bölümünü babasıyla geçiriyordu. Hali aşağıya kütüphaneye indiriyor, onu büyük masanın başındaki koltuğuna oturtuyor, sonra babasının istediği kitaplarla haritaları kalabalık raflardan indiriyordu. Bunları masanın üstüne yayarak dikkatle inceliyorlar, babasının hiçbir zaman yapamayacağını bildiği yolculuğun ayrıntılarını tartışıyorlardı. Yeni satın aldığı gözlüğü burnuna oturtan Bay Walsh da masanın uzak ucunda oturuyor, Halin ona dikte ettiği notları alıyordu. İhtiyaçları olan malzeme ve donanımın ayrıntılı envanterlerini ve Hint Okyanusu'na yapılacak seferde gemilere alınacak mürettebatın adlarıyla görevlerinin dökümünü düzenliyorlardı. Hal iki gemi lazım diye karar verdi. Seraf'la Minotaur kadar büyük değil, fakat iyi silahlanmış, hızlı ve manevra kabiliyeti olan gemiler. Evet, çünkü o adamlarla tekrar dövüşeceğimiz kesin. Ha evet, gemileri ateş sahilinin nehirlerine ve haliçlerine sokacağımız için su çekişleri de fazla olmamalı. Tom söze karıştı. Ned Tyler ile Alf Wilson'ı bize uygun gemiler aramaya yollayacağım. Kıyı boyunca at sürerek Plymouth ile Margate arasındaki bütün limanlara uğrayabilirler. Ne yazık ki Avrupa ana karasında savaş olduğuna göre istediğimiz gibi gemileri bulmamız kolay olmayacak. Hal dudak büktü. O gemileri satın alacak altınların varsa ne kadar kolay bulunacaklarını görüp şaşıracaksın. Dorian'ı Arapların elinden kurtarmak için El Auf'tan kopardığım ganimetin her kuruşunu sarf etsem bile gam yemem. Bay Walsh bir ilan verebiliriz diye önerdi. İyi bir öneri dedi Hal. Lord Childs'dan şirketin bir gemisini de isteyebiliriz. Tom haritadan başını kaldırdı. Hayır. Hal olmaz der gibi başını kaldırdı. Charles eğer bir filoyu John şirketinin bölgesine götüreceğimizi duyacak olursa bizi engellemek için elinden geleni yapar. Şirket bölgeleri içinde başkalarının ticaret yapmasına hatta dolaşmasına şiddetle karşıdır. Planlamalara ve tartışmalara günlerce devam ettiler. Sonra Tom'un onları sahil boyuna yollamasından 15 gün sonra Ned Tyler ile Alf Wilson bir gemi buldukları haberiyle döndüler. Tekne söz konusu görev için idealdi ama sahipleri onun için 7000 sterlin istiyordu. Yanlarında Hal'in imza etmesi için bir kabul belgesi ve sahiplerin paralarının banka çekiyle ödenmesini istediklerine dair bir istem vardı. Hal iki denizciyi geminin durumu ve yaşı hakkında sorguladıktan sonra gözlerini kapadı ve uzun zaman sessizlik içinde oturdu. Tom telaşlanmıştı. Baba... Sandalyesinden fırlayıp Hal'in yanına koştu. Babasının yanağına dokununca ateş gibi yandığını fark etti. ''Lord Hazretleri iyi değil.'' dedi. ''Bana yardım edin de onu yukarıya, yatağına taşıyalım.'' Bay Walsh bile koltuğun bir kolunu tuttu. Böylece Hal'i merdivenden yukarı kata koşturdular. Hal yatağına yatırılınca Tom, Dr. Reynolds'ı kentteki evinden alıp getirmesi için Aboli'yi Plymouth'a yolladı. Sonra Ned Tyler'la öbürlerini savarak aşağıda beklemelerini buyurdu. Onlar gittikten sonra babasıyla yalnız olmak için yatak odasının kapılarını kilitledi. Yorganı açtı ve bacaklarının kesiklerini saran bandajları titreyerek çözmeye girişti. Hal şimdi kanındaki ani ateşin etkisiyle kızarmıştı ve kendinden geçmiş olarak sayıklıyordu. Tom son sargıyı da kaldırınca kabuk tutmuş yaranın tekrar açıldığını ve açık yaradan sarı renkli bir cerahatin aktığını gördü. Çok iyi bildiği tatlımsı koku odayı doldurunca Tom kokuşmuşluğun bu kez eskisinden de daha öldürücü olarak arttığını anladı. Bacağın kalan kısmı kırbaçlanmış gibi kırmızı çizgilerle yol yol olmuştu. Doktor Reynolds onu bu belirtiye karşı uyarmıştı. Delikanlı da şimdi karşılaşacağı durumdan korka korka titreyen parmaklarıyla babasının kasığını yokladı. Bezler şişmiş ve taşlaşmış, ceviz kabukları gibi yumru yumru olmuştu. Tom onlara dokununca hal dayanılmaz bir acının pençesinde inledi. Doktor Reynolds gelince bu gazlı kangren diye doğruladı. Bu kez onu kurtaramam. Tom, kangrenli kısmı kesip atamaz mısınız? Kokuşmuş kısmı önceki gibi akıtamaz mısınız diye ona bağırdı. Kangren bu kez çok yükseğe yayılmış. Doktor Reynolds onlar daha bakarken Hal'in kasıklarında ortaya çıkan ateş gibi kırmızı çizgileri parmak uçlarıyla izledi. Tom yalvardı. Mutlaka yapabileceğiniz bir şey vardır. Reynolds açık açık konuştu. Kangren vücudunda kuru otları tutuşturan bir yangın gibi yayılıyor. Baban sabaha çıkmaz. Onunla vedalaşması için ağabeyini çağırtmalısın. Tom Aboli'yi William'ı çağırmaya yolladı. Ama o East Rushworth'taki kalay madeninin ana kuyusundaydı. Aboli Hal'in büyük oğlunun yukarı çıkması için akşama kadar bekledi. Babasının durumunun aniden kötüleştiğini duyunca William atına atlayıp dört nala eve döndü. Hal'in yatak odasına öylesine bir heyecanla atıldı ki Tom başka zaman olsa bu hareketin farklı bir anlam taşıyabileceğini düşündü. William Doktor Reynolds'a babam nasıl diye sordu. Lord Hazretlerinin hızla kaçınılmaz sona yaklaştığını üzülerek söylemek durumundayım. William Tom'u görmezlikten gelerek gitti. Yatağın öbür yanında yere diz çöktü. Baba ben William dedi, beni duyuyor musunuz? Büyük oğlunun sesini duyunca Hal kımıldadı ama gözlerini açmadı. William konuşun benimle diye ısrar etti. Fakat Hal'in solukları çok hafif ve zayıftı. William gidiyor diye fısıldadı. Tom hızla başını kaldırıp ona baktı. Ağabeyinin ses tonunda bir hoşnutluk sezer gibi olmuştu. Evet, pek fazla beklemeyeceksin Billy diye doğruladı. Sabaha Lord Courtney olacaksın. William iğrenç pislik diye hırladı. Bu sözlerini fitil fitil burnundan getireceğim. İkisi de bir saat kadar konuşmadılar ama sonra William aniden ayağa kalktı. Saat 8 olmuş, benim karnım zil çalıyor. Bütün gün ağzıma bir lokma bir şey koymadım. Sen de yemeğe iniyor musun? Ben burada kalacağım. Tom ağabeyinin yüzüne bakmadı. Babam uyanırsa bize ihtiyacı olabilir. O zaman Reynolds bize seslenebilir. Yemek salonundan buraya gelmek bir dakika bile sürmez. Tom sen git Billy, ben seni çağırırım diye söz verdi. William da kapıya yürüdü. Yarım saat sonra ağzını bir peçeteyle silerek geri döndü. Çekingen bir tavırla, şimdi nasıl diye sordu. Tom seni aradığı söylenemez diye yanıt verdi. Merak etme Billy, keyifli bir akşam yemeği yediğin için seni mirasından mahrum edecek değil. Uzun bir gece nöbetine hazırlandılar. İki kardeş yatağın iki yanında otururken Reynolds giyinme odasındaki yatağa sokak kıyafetiyle uzanmış hafifçe horluyordu. Büyük ev soluğunu tutmuş gibiydi. Dışarıdaki gece de öylesine sessiz ve sakindi ki Tom tepedeki şapenin kulesindeki saatin saat başı çaldığını duyabiliyordu. Saat sabahın biri olunca delikanlı yatağın öbür yanındaki William'a baktı. Ağabeyinin başı yatak örtüsünün üstüne düşmüştü ve ağır soluklar alıp veriyordu. Tom elini babasının alnına dayadı. Biraz daha serin diye düşündü. Belki ateşi daha önce de defalarca olduğu gibi yavaş yavaş düşmekte. Ne zamandır ilk kez kalbinde bir ümit kıpırtısı hissetti. Tom'un elinin dokunuşunu hisseden babası kıpırdadı ve gözlerini açtı. ''Burada mısın Tom?'' Tom sesine şen bir ton vermeye çalışarak ''Evet baba'' diye karşılık verdi. ''İyileşeceksin, planladığımız gibi birlikte yola çıkacağız.'' ''Ben seninle gelmeyeceğim oğlum.'' Hal en sonunda Tom'un esasen bildiği gerçeği itiraf etmişti. ''Bu yolculuğu kendi başına yapmak zorundasın.'' Tom ''İsterdim ki'' diye başlayınca babası onun elini arayıp buldu. ''İnkar ederek boş yere vakit kaybetme'' diye fısıldadı. ''Çok az zamanımız kaldı. Dorian'ı benim için bulacağına söz ver.'' ''Dorian'a yemin ettiğim gibi size de söz veriyorum baba.'' Hal içini çekerek yine gözlerini kapadı. En kötü olasılığı aklına getiren Tom bir an paniğe kapılacak gibi oldu ama Hal yine gözlerini açtı. William dedi. William nerede? Kendi adını duymak William'ı da uyandırmıştı. Başını kaldırdı. Buradayım baba. Hal bana sağ elini ver William diye emretti. Sen de Tom. Kardeşler ona ellerini teslim edince Hal devam etti. William, en küçük kardeşinin başına gelenleri biliyorsun değil mi? Evet baba. Tom'u onu bulup kurtarmakla görevlendirdim. Tom da bu görevi kabul etti. Şimdi sana da bir görev veriyorum. Beni dinliyor musun William? Evet baba. Dorian'ı kurtarma işinde Tom'a elinden gelen yardımı yapmakla görevlendiriyorum seni. Ona ihtiyaç duyduğu gemileri sağlayacaksın. Mürettebat ve levazım için gerekli parayı ödeyeceksin. Cimrilik edip masrafları kısmayacak, Tom'la birlikte hazırladığımız manifestoyu yerine getireceksin. William başıyla onayladı. Benden istediğinizi anlıyorum baba. Öyleyse bana yemin et. Hal tizleşen bir sesle ısrar etmişti. Çok az vaktimiz kaldı. William içtenlikle yemin ediyorum dedi. Hal sana çok şükür tanrım diye mırıldandı. Son bir çaba için kuvvetini toparlamaya çalışır gibi bir süre konuşmadan yattı. Ama oğullarının ellerini salıvermemişti. Sonra tekrar konuştu. Siz kardeşsiniz. Kardeşler asla düşman olmamalılar. Aranızı açan eski anlaşmazlıkları unutup tam anlamıyla kardeş olmanızı istiyorum. William'la Tom susuyorlar. Ne Hal'e ne de birbirlerine bakıyorlardı. Hal, bu ölüm yatağındaki son arzum, bunu yerine getirin diye yalvardı. İlk konuşan Tom oldu. Geçmişte olanları unutmaya hazırım. Gelecekte hak ettiği saygı ve sevgiyi William'dan esirgemeyeceğim. Hal, daha fazlasını isteyemem diye soludu. Şimdi sıra sende William, sen de yemin et. William da Tom'a bakmadan, Tom sözünü yerine getirirse ben de ona aynı saygı ve sevgiyi göstereceğim diye vaat etti. Hal, teşekkür ederim. İkinize de teşekkür ederim diye fısıldadı. Şimdi de kalan azıcık zamanımızda yanımda oturun. Gece uzadıkça uzattı. Tom kaç kez Hal'in öldüğünü sandı. Ama babasının dudaklarına kulağını yaklaştırınca soluklarının hafif fısıltısını duydu. Sonra dalmış olmalıydı ki birden avludaki horozların öttüğünü işitti. Suçluluk duyarak doğruldu ve yatağın öbür yanındaki William'a baktı. Ağabeyi beline kadar yatağın üstüne yığılmış hafif hafif horluyordu. Lambanın yağı bitmişti ama perdelerin öbür yanında yeni bir günün soluk parıltısı fark ediliyordu. Tom babasının yüzüne dokundu ve cildinin soğuk olduğunu müthiş bir üzüntüyle fark etti. Bu kez boğazında şah damarının nabzını aradı. Ne çare ki hiçbir hayat belirtisi, hiçbir şey yoktu. Uyanık kalmalıydım. En sonunda babamı hayal kırıklığına uğrattım diye düşündü. Eğilip Hal'i dudaklarından öptü. Yanaklarından süzülen yaşlar babasının yüzüne damladı. Delikanlı çarşafın bir ucuyla ıslaklığı sildi ve babasını tekrar öptü. Yatak odasındaki ışık kuvvetleninceye dek yarım saate yakın bekledi. Sonra kederine hakim olabileceğini anlamak için duvardaki aynada yüzünü inceledi. Kara Bile'nin kendisini erkekliğe yakışmayan bir perişanlığın pençesinde görmesini istemiyordu. Sonunda uzanıp ağabeyinin omzunu sarstı. ''Uyan Billy, babamız gitti.'' William başını kaldırdı ve uyku sersemi haliyle ona baktı. Şafağın ölgün ışığında gözleri bulanıp bakışı şaşkındı. Sonra Hal'in solmuş yüzüne baktı. ''Demek en sonunda oldu.'' dedi. Ayağa kalkıp uzun uzun gerindi. ''Tanrım, ihtiyarın ölmesi ne kadar da uzun sürdü. Hiç ölümden çekilmeyecek sandım.'' ''Babam öldü diyorum.'' Tom ağabeyinin anlamadığını sanmıştı. Kara Bili bile bu kadar katı ve duygusuz olamazdı. İyisi emin olmak için Reynolds'ı çağıralım. Sonra da fikrini değiştirmeden onu bir an önce o şık mezarına kapatalım. William kendi esprisine gülümsedi. Sonra da ulur gibi bir sesle cerrahı çağırdı. Doktor Reynolds giyinme odasından hala uykuda gibi sendeleyerek çıktı. Hal'i hemen muayene etti. Soluk alıp almadığını saptamak için ağzına kulağını dayadı. Sonra da elini geceliğinin içine sokup kalbini yokladı. Sonunda başını sallayarak William'a baktı. ''Babanızı ne yazık ki kaybettik milord.'' Tom her şeyin bu kadar çabuk olup bitmesine şaşırmıştı. Billy şimdi Dartmouth baronuydu. Reynolds, Lord Henry'nin toprağa verilmesine ilişkin hazırlıklarla ilgilenmemi istiyor musunuz diye sordu. William tabii dedi, ben çok meşgul olacağım. Bir kere en kısa zamanda Londra'ya gitmem lazım. Şimdi başkalarından çok kendi kendisiyle konuşuyordu. Lordlar kamerasını yerimi almalı, sonra da bankada Bay Samuels'la buluşmalıyım. Birden durup Tom'a baktı. Cenaze töreni için gerekenleri senin yapmanı istiyorum. Yediğin ekmeği hak etmenin zamanı geldi. Bu benim için bir şereftir. Tom ağabeyini utandırmak istemişti. Ama William ara vermeden devam etti. Yalnız yakın aile bireylerinin bulunacağı sade bir tören olmalı. Bir an önce her şey olup bitmeli. Ayini piskopos yönetebilir. Tabii onu ayık tutmayı başarabilirsek. Birden kararını verdi. Törenin bir hafta sonra yapılmasını istiyorum. Ayrıntılarla sen ilgilen. Yine gerindi. Tanrım, karnım öyle aç ki. Beni ararsan kahvaltıda olacağım. Halil'in bütün kardeş şövalyelerinin cenaze töreni için bir araya gelmelerine zaman yoktu. Bir tek Exeter kontuyla kardeşi gelebilecek kadar yakında bulunuyorlardı. Ama Hal'le birlikte okyanuslarda yolculuk eden subaylarla gemiciler eyaletin her köşesinden ve bütün limanlardan yetiştiler. Bazıları orada bulunmak için 80 kilometre yol yürümüştü. Ned Tyler, Alf Wilson ve Luke Jarvis şapenin ön sıralarında yer aldılar. Basit gemicilerle malikanenin tarım işçileri ise salonun orta yerindeki geçidi dolduruyorlardı. William, zor kazandığım sterlinleri ülkedeki bütün başıboşlarla akşamcılara içki ve yiyecek almak için harcayacak değilim diye karar vermiş ve konukseverliğini sadece davetli konuklarına göstermişti. Tom babasını onurlandırmak için gelen adamlara ganimetteki kendi payından et ve içki satın almıştı. Halil ölüsünün aile şapelinin mahzenindeki yeni taş sandukasına yerleştirilmesine 2 gün sonra William arabayla Londra'ya hareket etti ve neredeyse 3 hafta geri dönmedi. Gitmeden önce Alice'le bebeği babasının evine yollamıştı. Tom onun bunu sırf kendisinin Alice'le konuşmasına engel olmak için yaptığına emindi. Boş evi öylesine kasvetli buldu ki Royal Oak Hanı'nda bir oda tuttu ve günlerini orada Ned Tyler, Alf Wilson ve Bay Walsh'la birlikte geçirerek Dorian'ı bulmak için çıkılacak seferin son ayrıntılarını planladı. Hal'le birlikte hazırladıkları listeler ve manifestolardan yola çıkarak Highville'da dönüşünde William'a sunulmak üzere bir bütçe saptadı. Sonbahar yaklaştığından zaman Tom'un aleyhine işliyordu. Gemileri donatıp mürettebat bulmak ve Biscay Körfezi'ni aşarak kış mevsiminin fırtınaları yolunu kesmeden önce daha ılıman güney sularına ulaşmak için 3 aydan az zamanı vardı. Tom, kışa yakalanırsak 1 yıl beklemek zorunda kalırız diye endişesini dile getirdi. William'ın dönüşünü garanti olarak göstererek bakkaliye depolarına ihtiyaç duydukları kumanyayı ısmarladı. Yeni Lord Courtney'in kredisi herhangi bir bankerinki kadar sağlamdı. Malzemeyi depolamak için rıhtımda büyük bir depo kiraladı. Sonra da Ned ile Aboli'yi ihtiyaçları olan adamları toparlamaya yolladı. Son seferlerinin başarısından sonra en iyi mürettebatı bulması zor olmadı. Adamların çoğu serafla sefere çıkmışlardı. Çoğu ganimetten dolayı aldıkları ödülü harcadıkları için Tom'la yola çıkmaya sabırsızlanıyorlardı. Ned Tyler'la Alf lazım olan 2. gemiyi buldular ve onu uygun bir fiyata satın almak için uzun uzun pazarlık yaptılar. Bununla birlikte sahipler bütün parayı ellerine almadan gemileri teslim etmiyorlardı. Tom sabırsızlığını frenlemek zorunda kaldı.
31. ayrımın sonu. Sayfa 380.